Kitabın adı Betondaki Sarışın, yazarı Michael Connelly, 26. ayrım. 21. Bir süre doğru anahtarı aradı. Kontağı açtı ama arabayı hemen çalıştırmadı. Yola çıkmadan önce kafeteryadan bir kahve almasının daha doğru olup olmayacağını düşündü. Ön camdan gri bir sütun gibi göğe yükselen Parker Center'a baktı. Işıkların çoğu yanıyordu ama büroların boşaldığını biliyordu boş. Suça karşı savaşın hiç durmadan yapıldığı izlenimini vermek için odaların bazı lambaları geceleri açık bırakılırdı. Bu bir yalandı. Gasp cinayet masasının sorgu odalarından birinde duran kanepe aklına geldi. Araba kullanmamak için böyle bir seçeneği de vardı. Tabii ondan önce başka biri kapmamışsa. Gelmemesini söylediği halde mahkeme salonuna gelen Sylvia'yı düşündü bir an. Ona gitmek istiyordu. Evet, eve gitmeliyim diye geçirdiği içinden. Elini tekrar anahtara atıp geri çekti. Gözlerini ovuşturdu. Gözleri yorgundu ve içtiği viskinin içinde binlerce düşünce dolanıyordu. Saksafonun sesi bile hala kulağındaydı. Bremer'ın biraz önceki sözleri aklına geldi. Kaynağın kim olduğunu boşun asla tahmin edemeyeceğini söylemişti. Niçin böyle demişti? Aslında bunu düşünmek, kaynağın kim olduğunu düşünmekten daha umut kırıcıydı. Önemli değil dedi kendi kendine. Her şey çok yakında sona erecekti. Başını yan cama dayayıp davayı ve verdiği ifadeyi düşündü. Tüm gözler üzerindeyken nasıl görünmüş olduğunu merak etti. Bir daha asla bu konumda olmak istemiyordu. Asla. Honey Chandler'ın onu sözleriyle köşeye sıkıştırmasını hiç istemiyordu. Canavarlarla kimler savaşıyor diye geçirdi aklından. Jüriye neler söylemişti Chandler? Karanlık kuyular mı? Evet, canavarlar işte orada yaşıyordu. Ben de mi orada yaşıyorum? O kapkaranlık yerde mi? Sonra kara yürek geldi aklına. Bunu Locke söylemişti. Kara yürekler tek başına çarpmaz. Norman Church'in çıplak bedeninin kurşunu yediği anda havalanışı ve umarsızca yatağa düşüşü canlandı gözlerinin önünde. Ölmekte olan adamın bakışları aklından hiç çıkmamıştı. Aradan 4 yıl geçmişti ama anısı sanki dün olmuş gibi capcanlıydı. Norman Church'in yüzünü anımsadığı halde kendi annesinin yüzünü niçin anımsamıyordu? Yoksa benim yüreğim de mi kara diye sordu kendine. Karanlık bir dalga gibi onu sarıp içine aldı. Canavarlarla birlikteydi şimdi. Cama sertçe vuruldu. Boş gözlerini açınca devriye gezen polisin elinde feneri ve copuyla durduğunu gördü. Bir an çevresine bakındı ve tüm gücüyle frene bastı. O kadar kötü kullandığını sanmıyordu ve araba kullanmadığını anımsadı. Hala Parker Center'ın otoparkındaydı. Uzanıp camı açtı. Akademideki en kötü öğrenciler ilk olarak Parker Center'ın otoparkında gece nöbetinde görevlendirilirdi. Bu hem bir gelenekti hem de bir amaca hizmet ediyordu. Eğer polisler kendilerine ait otoparkta arabaların çalınmasını ya da soyulmasını önleyemezlerse başka suçların önüne nasıl geçebilirlerdi? Dedektif, iyi misiniz diye sordu genç çocuk, copunu kemerine takarken. Sizin bir arabadan inip kendi arabanıza bindiğinizi gördüm ama sonra buradan ayrılmadığınızı görünce bir bakayım dedim. Evet demeyi başardı boş. Ben iyiyim, teşekkürler. Herhalde uyuyakalmışım. Çok uzun bir gündü. Günler hep uzundur. Dikkatli gidin. Olur. Kullanabilecek misiniz? Evet, teşekkürler. Emin misiniz? Eminim. Arabayı çalıştırmadan önce delikanlının uzaklaşmasını bekledi. Saatine bakınca yarım saat kadar uyumuş olduğunu anladı. Ama biraz uyumak ve birdenbire uyanmak iyi gelmişti. Bir sigara yakıp Los Angeles sokağına saparak Hollywood Karayolu'nun çıkışına yöneldi. Karayolunda kuzeye doğru ilerlerken açık camdan içeri dolan serin hava uyanık kalmasına yardımcı oluyordu. İleride Hollywood tepelerinin ışıkları göğe doğru yükseliyor, buradaki iki ayrı projektör ışığı karanlığı deliyordu. Çok güzel bir manzaraydı doğrusu. Ama yine de boşa hüzün veriyordu. Los Angeles son birkaç yıl içinde çok değişmişti ama değişmesi yeni bir şey sayılmazdı. Aslında sürekli değiştiği için bu kenti seviyordu. Ancak isyanlar ve ekonomik durgunluk anıların panoramasında acı bir iz bırakmıştı. Kentin üstünde duran, akşam rüzgarlarının dağıtamadığı kirli hava birikiminin dumanların görüntüsünü asla unutamayacağını biliyordu. Polislerin durdurmayı başaramadığı talancıların ve yanan binaların televizyon ekranlarına yansıyan görüntüleri unutulamazdı. Emniyet teşkilatının en kara günüydü ve hala kendini toparlayamamıştı. Kentte kendini toparlayamamıştı. Bir yanardağ patlamasını andıran öfkenin Onu besleyen kötülüklerin nedenleri henüz çözülmemişti. Bu kent, sunduğu bunca güzelliğin yanı sıra tehlike ve nefret de dağıtıyordu. Özgüvenini yitiren kent, ancak içindeki umut birikimiyle yaşıyordu. Boşun beyninde zenginlerle yoksulların kutuplaşması bir geminin limandan ayrılışı gibi canlanıyordu. Gereğinden fazla dolu olan gemi, gereğinden fazla kalabalık olan limandan ayrılırken, bazılarının bir ayağı gemide, öteki ayağı karada kalmıştı. Gemi uzaklaştıkça, arada kalanların aşağıya düşecekleri kesindi. Ayrıca gemi öylesine yüklüydü ki ilk dalgada alabora olabilirdi. Limanda kalanlar muhakkak bunu coşkuyla karşılardı. Dalganın gelmesi için dua ediyorlardı. Edgar ve yaptıkları aklına geldi. Araya düşeceklerden biriydi anlaşılan. Bu konuda yapılacak bir şey yoktu. Edgar ve içinde bulundukları durumu anlatmaya cesaret edemediği karısı birlikte yok olacaklardı. Boş doğru davranıp davranmadığını düşündü. Dostlarının tümüne gereksinim duyacağı günden söz etmişti Edgar. Bunu düşünerek hiçbir şey yapmadan Edgar'ın olduğu gibi kalmasına göz yummak daha akıllıca mı olurdu? Karar veremiyordu ama daha zamanı vardı. Yakında karar vermek zorunda kalacaktı. Chawanga geçidinden geçerek camı kapattı. Hava soğumaya başlamıştı. Batıdaki tepelere bakıp karanlığın içindeki evini görmeye çalıştı. Kendi evine değil, Sylvia'ya gittiği için mutluydu. Saat 23.30'da eve varıp kendi anahtarıyla içeri girdi. Yalnızca mutfağın ışığı yanıyordu. Sylvia uyumuştu. Haberleri izlemek için çok geç olmuştu ve söyleşi programları ilgisini çekmiyordu. Gürültü etmemek için ayakkabılarını salonda çıkarıp yatak odasına doğru yürüdü. Gözlerini karanlığa alıştırmak için beklerken, "Merhaba," dedi Sylvia'nın sesi yataktan. "Merhaba, neredesin Harry?" Sesi tatlı ve uykuluydu. Ne azarlıyor ne de sorguya çekiyordu. "Biraz işim vardı, sonra birkaç kadeh içki içtim. Güzel bir müzik dinledin mi bari?" "Evet, orkestra fena değildi. Bir sürü Billy Strayhorn parçası çaldılar." "Yiyecek bir şey hazırlamamı ister misin?" "Yoo, sen uyumana bak. Yarın sabah okula gideceksin. Üstelik fazla aç değilim ve eğer istersem kendim de hazırlayabilirim. Gel buraya." Boş yatağa yaklaşıp kuş tüyü yorganın üzerine uzandı. Sylvia boynuna sarılıp kendine çekerek dudaklarından öptü. "Evet, birkaç kadeh içmişsin." Gülmeye başladılar. "Gidip dişlerimi fırçalayayım. Bekle bir dakika." Sylvia tekrar sarılınca dudaklarını ve boynunu öptü. Uyku ve parfüm kokusunun karışımından hoşlanmıştı. Genellikle giydiği halde bu gece üzerinde geceliği olmadığını fark etti. Elini yorganın altına uzatıp dümdüz karnını, göğüslerini ve ensesini okşadı. Tekrar dudaklarından öpüp yüzünü saçlarına gömdü. "Sylvia, teşekkür ederim." "Ne için?" "Bugün oraya geldiğin için. Daha önce ne dediğimi hatırlıyorum ama başımı kaldırınca seni görmek çok iyi geldi. Benim için anlamı büyüktü." Ancak bu kadarını söyleyebildi. Yataktan kalkıp banyoya geçti. Giysilerini çıkarıp dikkatle kapının arkasındaki askılara astı. Ertesi sabah yine bunları giyecekti. Duş yapıp tıraş oldu ve dişlerini fırçaladı. Islak saçlarını eliyle düzeltirken aynaya baktı ve gülümsedi. Belki viskiyle biranın da etkisi vardı ama yine de kendini şanslı hissediyordu. Ne çılgın kalabalıkla birlikte gemideydi, ne de limandaki öfkeli kitlenin arasında kalmıştı. Kendi teknesindeydi, Sylvia ile birlikte. Yalnızlara özgü bir biçimde, sessizce birbirlerini memnun etmek için adeta beceriksizleşinceye kadar seviştiler. Her şeye rağmen boş iyileştiğini hissetti. Sonra Sylvia yanına uzanıp parmağını boşun dövmesinin üzerinde gezdirdi. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu usulca. "Hiç, olup biteni. Anlat bana." Bir an bekleyip söze başladı. "Bu gece birinin bana ihanet ettiğini öğrendim. Yakınımda olan biriydi. Şimdi de belki yanılıyorum diye düşünüyorum. Belki de aldatılan ben değildim. Kendini aldatıyordu. Kendine ihanet ediyordu. Belki de bunu bilerek yaşaması yeterli bir ceza olur ona. Cezasını daha da arttırmam gerekmeyebilir." Redwine da Edgar'a söylediklerini düşününce, başka bir yere atanmayı istemek için Pounds'a gitmesine engel olmaya karar verdi. "Nasıl ihanet etti?" "Düşmanla işbirliği yaptı diyebiliriz." "Hani Chandler'la mı?" "Evet." "Çok mu zarar verdi?" "Pek fazla değil. Önemli olan bunu yapması. Belki de beni üzen bu." "Yapabileceğim bir şey yok mu yani ona karşı değil? Zararı azaltmak için demek istiyorum." "Yok, zarar verildi bir kere. Yapan kişinin o olduğunu bu gece öğrendim. Rastlantı sonucu ortaya çıktı. Yoksa aklımın ucundan geçmezdi. Neyse, kaygılanma. Silvia tırnaklarının ucuyla göğsünü okşadı. Eğer sen kaygılanmıyorsan, ben de kaygılanmam. Herhangi bir konuyu nereye kadar sorgulayacağını bildiği için Silvia'yı çok seviyordu. Kimden söz ettiğini sormamıştı bile. Onun yanında öylesine rahatlıyordu ki, ne endişe, ne kaygı. Yuvasına gelmiş gibi hissediyordu. Tam uykuya dalacakken, Silvia'nın sesi duyuldu. Harry, davada kapanış konuşmalarının nasıl geçeceği konusunda endişeleniyor musun? Pek değil. Masada oturup herkesin yaptıklarımın nedenini kendilerince açıklamaya çalışmalarını, akvaryumdaki balık gibi izleme hoşuma gitmiyor doğrusu. Ama sonucundan endişe etmiyorum. Bana göre bir anlamı yok. Yalnızca sona ermesini istiyorum o kadar. Ne yapacakları beni ilgilendirmiyor. Benim yaptıklarımı ya da yapmadıklarımı hiçbir jüri yargılayamaz. Doğru ya da yanlış yaptığımı hiçbir jüri bana söyleyemez. Biliyor musun, bu dava bir yıl sürse de onlara o gece yaşananları açıklayamaz. Ya çalıştığım bölümde ne olacak, onlar ilgi göstermeyecek mi? Irving'in öğleden sonra davanın sonucu hakkında söylediklerini aktardı. Ama müdür yardımcısının annesini tanımış olduğundan söz etmedi. Ne var ki, konuştukları konuları anımsayınca, yatağa girdiğinden beri ilk kez canı sigara içmek istedi. Ama yerinden kalkmadı. Sigara istediğini aklından çıkardı ve bir süre sessizce yatmaya devam ettiler. Boş'un gözleri karanlıkta açıktı. Düşünceleri Edgar'dan Mora'ya kaydı. Şu anda ne yapmakta olduğunu merak etti. Karanlıkta tek başına mıydı, yoksa arayış içinde sokakta mıydı? Bugün söylediklerim konusunda ciddiyim Harry, dedi Silvia. Hangi konuda? Senin geçmişini, iyi ve kötü yönlerini bilmek konusunda. Senin de beni tanımanı istiyorum. Aldırmaz gibi davranma. Bunlar ikimize de acı verebilir. Silvia'nın sesi uykulu tatlılığını yitirir gibiydi. Boş, sesini çıkarmadan gözlerini kapattı. Bu konunun onun açısından çok önemli olduğunu biliyordu. Geçmişin anılarının geleceğin temelini oluşturmadığı eski ilişkisinde kaybeden taraf olmuştu. Elini uzatıp ensesini okşadı. Seviştikten sonra kalkıp banyoya gitmese bile hep pudra kokardı. Boş bunun nasıl olduğunu bir türlü çözememişti. Ancak uzun bir süre sonra ona cevap verebildi. Geçmişim olmadan beni kabul etmek zorundasın. Ben geçmişimden uzaklaştım ve artık dönüp incelemek, anlatmak ve hatta düşünmek bile istemiyorum. Yaşamım boyunca geçmişimden uzaklaşmaya çalıştım. Anlıyor musun? Avukatın biri bir mahkeme salonunda bunu yüzüme vurdu diye kalkıp tekrar, ''Nedir o? Söyle bana.'' Yanıtlamadı. Sımsıkı sarılıp öptü. Uçurumun kenarından kurtulmak için ona sarılmak istiyordu. ''Seni seviyorum.'' dedi Silvia. ''Seni seviyorum.'' dedi Boş. Silvia biraz daha sokuldu ve başını omzuna gömdü. Sanki korkuyormuş gibi sımsıkı sarılmıştı. İlk kez sevdiğini söylemişti Boş. Anımsadığı kadarıyla yaşamında ilk kez birine sevgisini açıklıyordu. Herhalde hiç söylememişti. Gözünde kıpkırmızı bir çiçek açıyormuş gibi hissetti. Aslında korkan kişinin kendisi olduğunu fark etti. Bu sözleri söyleyerek büyük bir sorumluluk yüklenmiş gibiydi. Hem ürkütücü hem de heyecanlandırıcı bir sorumluluk. Aynada kendine gülümseyişi aklına geldi. Silvia'nın bedenini kollarında, nefesini boynunda hissediyordu. Bir süre sonra uykuya dalınca solukları düzene girdi. Boş, gecenin geç saatlerine kadar gözünü kırpmadan ona sarıldı. Bir türlü uykusu gelmiyordu ve uyanık kaldıkça da biraz önce kapıldığı güzel duygulardan uzaklaşıyordu. Silvia'nın ihanet ve güven hakkında söylediklerini düşündü. Bu gece birbirlerine söylediklerinin eğer aldatmaca temeli üzerine kurulursa bir anda yıkılacağını biliyordu. Eğer söyledikleri yalnızca lafta kalmayacaksa ona kim olduğunu, ne olduğunu anlatmalıydı. Yargıç Case, sözcüklerin kendi başlarına güzel ya da çirkin olduklarını söylemişti. Boş da aşktan söz etmişti. Artık bunu güzel ya da çirkin hale getirmek kendi elindeydi. Yatak odasının pencereleri doğuya bakıyordu ve güneşin ilk ışıkları perdenin kenarından içeri sızarken, Boş sonunda gözlerini kapatıp uykuya daldı. 22. Cuma sabahı mahkeme salonuna girerken Boş, yorgun ve perişan görünüyordu. Belk çoktan yerini almış, not kağıtlarına bir şeyler yazıyordu. Başını kaldırıp onu dikkatle süzdü. Bombok görünüyor ve bir küllük gibi kokuyorsun. Üstelik jüri dünkü ceketini giyip kravatını taktığını fark edecek. Suçlu olduğumun kesin bir işareti. Ukalalık etme. Bir jüri üyesinin neden etkilenerek hangi yöne döneceğini tahmin edemezsin. Aldırış etmiyorum. Ayrıca bugün iyi görünmesi gereken sen değil misin Belk? En azından 40 kilo fazlası olan ve yargıç ona baktığı zaman boncuk boncuk terleyen birine söylenen bu sözler hiç de yüreklendirici sayılmazdı. Aldırış etmiyorum da ne demek? Bugün her şey açığa çıkacak ve sen buraya sanki geceyi arabanda geçirmişsin gibi geliyor ve aldırış etmediğini söylüyorsun. Rahata kavuştum Belk. Ben buna zen ve boş vermişlik sanatı diyorum. Niçin şimdi boş? Ben bu işi 2 hafta önce 5-0'lı bir rakamla halledebilirdim. Çünkü hayatta çevremdekiler denilen 12 kişinin düşündüklerinden çok daha önemli şeyler olduğunu algıladım. Üstelik bu kişiler sokakta bana gün yüzü bile göstermeyecekler. Belk saatine baktı. Beni rahat bırak boş. 10 dakika sonra duruşma başlıyor ve hazırlanmak istiyorum. Hala kapanış konuşması üzerinde çalışıyorum. Keyzin istediğinden bile kısa olacak. Davanın ilk günlerinde, yargıç kapanış konuşmalarında 2 tarafa yarımşar saat süre tanınacağını söylemişti. Önce davacı taraf yani Chandler 20 dakika konuşacak, ardından davalının avukatı yarım saat için kürsüye gelecek ve yine davacı avukatı 10 dakika konuşacaktı. Chandler'ın ilk ve son olarak konuşması, Boş'un sistemin kendi aleyhine çalıştığına inanmasına yol açmıştı. Davacı tarafın masasına bakınca Deborah Church'un tek başına, gözlerini boşluğa dikmiş oturduğunu gördü. 2 kızı hemen arkasındaki izleyici sırasında yerlerini almışlardı. Chandler görünürde yoktu ama not kağıtları ve dosyaları masanın üzerindeydi. "Sen konuşmanı toparla," dedi Belk'e. "Seni yalnız bırakacağım. Sakın gecikme, lütfen geç kalma." Umut ettiği gibi Chandler heykelin yanında sigara içiyordu. Ona soğuk bir bakış atıp görmezden gelebilmek için küllükten birkaç adım geriye çekildi. Üzerinde herhalde şans getirdiğine inandığı mavi giysisi vardı ve saç örgüsünden sıyrılmış sarı buklesi ensesinde dalgalanıyordu. "Prova mı yapıyorsun?" dedi Boş. "Provaya gerek yok, bu bölüm kolaydır." "Öyle sanırım." "Ne demek bu?" "Bilmiyorum ama sanırım konuşma yaparken hukukun kısıtlamalarından özgür kalıyorsun. Ne söyleyeceğin ya da söyleyemeyeceğin hakkında pek fazla kural yok. Bu nedenle en büyük gösterini sunacağını düşünüyorum." "Çok dikkatlisin." Chandler başka bir şey demedi. Edgar'la yaptığı anlaşmanın ortaya çıktığından herhalde haberi yoktu. Ona ne söyleyeceğini tasarlarken, Boş bunu da hesaba katmıştı. Birkaç saatlik uykusundan uyanınca, bir gece önce yaşadıklarını yeni bir bakışla gözden geçirmiş ve bir noktayı atlamış olduğunu fark etmişti. Şimdi onu parmağında oynatacaktı. "Bu iş bitince notu bana vermeni istiyorum." "Hangi notu?" "Taklitçinin sana gönderdiği notu." Bir an yüzünü şaşkınlık ifadesi kapladı ve ardından her zamanki aldırmaz bakışlarını takındı. Ama yeterince hızlı davranamamıştı. Chandler'ın tehlikeyi sezdiğini boş bakışlarından anlamıştı. Avucunu aldığını hissediyordu. "Ama bu bir kanıt," dedi Boş. "Senin neden söz ettiğini bilmiyorum dedektif Boş. Artık içeri girmeliyim." Filtresinde ruj izi bulunan yarı içilmiş sigarasını küllüğe bastırdı ve kapıya doğru yürüdü. "Edgar olayını biliyorum. Dün gece onu seninle birlikte gördüm." Bu sözler onu durdurmaya yetti. Dönüp Boş'a baktı. "Hank Jerry adlı yerde barda Bloody Mary içiyordun." Chandler sözcükleri özenle seçerek yanıtladı. "Sana her ne anlattıysa eminim kendisini en iyi durumda gösterecek şekilde olmuştur. Eğer bunu ifşa etmek istiyorsan yerinde olsam çok dikkatli davranırdım. Açıklamaya niyetim yok. Tabii eğer sen şu notu bana vermezsen. Bir suçun kanıtını gizlemek başlı başına bir suçtur. Ama bunu sana söylememe gerek yok. Edgar'ın not konusunda sana söyledikleri yalandır. Ben ona hiçbir şey, o da bana not hakkında hiçbir şey söylemedi. Söylemesine gerek yoktu, ben anladım. Ceset bulunduktan sonra pazartesi günü onu aradın. Çünkü önceden haberin vardı ve bebekçi cinayetleriyle bağlantılı olduğunu biliyordun. Nasıl bildiğini önce çözemedim ama sonra açıkça anladım. Bize bir not geldi ama ertesi güne kadar bu konu gizli kaldı. Bilen tek kişi Bremer'dı. Ama o da yazısında seninle görüşemediğini söylemişti. Çünkü sen o sırada Edgar'la buluşmuştun. Bana söylediğine göre öğleden sonra arayıp cesedi sormuşsun. Bize bir not gelip gelmediğini sormuşsun. Çünkü sana da bir not gelmişti avukat hanım ve benim bunu görmem gerekiyor. Eğer bize gelen nottan farklıysa yararı dokunabilir. Chandler saatine bakıp bir sigara daha yaktı. "Bir arama izni çıkartabilirim," dedi Boş. Chandler sahte bir gülüşle yanıtladı. "Arama emri çıkartmanı görmek isterdim." Bu dava her gün gazetelerde yer alırken, Los Angeles Emniyetinde, "Benim evime arama izni verecek yargıcı merak ediyorum." "Yargıçlar politikaya yakından bağlıdırlar," dedektif. "Hiç kimse böyle bir izin belgesi imzalayıp sonunda hata yaptığını görmek istemez." "Ben bir onu aramayı düşünmüştüm ama notun yerini söylediğin için teşekkür ederim." Chandler'ın yüzünde aynı ifade bir saniye için dolaştı. Ağzından kaçırdığını fark etmek belki Boş'un söyledikleri kadar şaşırtmıştı. İki nefes çektiği sigarasını küllüye bastırdı. Tommy Farway bu armağana çok sevinecekti. Birkaç dakika sonra duruşma başlıyor. "Ben not filan bilmiyorum dedektif. Anlıyor musun? Hiçbir bilgim yok. Bende bir not yok. Eğer bu açıdan başıma dert olmaya kalkışırsan, başına daha büyük bir dert açarım. Ben bunu belki söylemedim ve söylemeyeceğim. Yalnızca notu görmek istiyorum. Bunun davayla ilgisi yok. Bunu söylemek senin için, henüz okumadığım için mi kolay? Hata yapıyorsun avukat hanım. Biraz daha dikkatli olmalısın." Chandler duymamış gibi davranıp konuyu değiştirdi. "Bir şey daha var. Eğer Edgar'la anlaşmamı hatalı yargılama ya da hatalı davranış olarak şikayet etmeye kalkarsan ne kadar yanıldığını görürsün. Edgar hiçbir teşvike gerek olmadan bu anlaşmaya yanaştı. Daha doğrusu kendisi önerdi. Eğer şikayette bulunursan seni iftira atmakla suçlarım ve bunu yaparken de basına açıklarım." Olanların Edgar'ın önerisiyle başladığına Boş inanmıyordu ama üzerinde durmadı. Chandler, öldürücü bakışlarıyla bir kez daha ona bakıp kapıyı açtı ve ardından gözden kayboldu. Boş, sigarasını bitirirken bu tartışmanın hiç olmazsa kapanış konuşması sırasında kadının hızını biraz olsun keseceğini umuyordu. Ama en önemlisi, kuramın onaylandığını öğrenmesiydi. Taklitçi katil ona bir not göndermişti. 26. ayrımın sonu. Sayfa 288. Devamı 27. ayrımda.